Sinematiğin bu bölümünde Martin Scorsese'nin son filmi The Irishman'i konuşacağız. Evet, Netflix'te gösterime girdiğinden bu yana oldukça ses getiren, çok konuşulan bir film. Sanıyorum geçen yıl aynı dönemlerde tıpkı Roma filminin yankı uyandırması gibi bu filmde epey bir tartışma yarattı. Evet, nereden başlayalım Irishman'i tartışmaya? Evrim, yine istersen senle başlayalım.
Ya şeyden başlayalım. Roma'da bu filmde aslında online streaming çağının tartışmasız olarak gelmiş artık konu kapanmış oldu
Evet.
işaretleriydi ve bence Netflix'in yaptığı inanılmaz büyük yatırımın temelinde bu vardı. Yani bir Scorsese filmini kurtarıyor olmanın verdiği prestij gerçekten
Evet.
önemli olandı. Benim şahsi olarak şöyle bir şansım oldu. İki filmi de sinema salonunda izledim.
Büyük. Aha, çok
Yani
güzel. İkisini de güzel
Roma'yı bir festivalde şeyde Almanya'da bir haftada olsa vizyona girdi. Amerika'da da öyle. Yani
vermişsiniz.
böyle bir şekilde bir vizyon penceresi açılsın diye herhalde Scorsese biraz ısrar etti. Ve bu çok şanslı hissettiğim bir durum. Çünkü
Evet.
gerçekten ya bu biraz ben film yazarken biraz bundan bahsettim de yani mutlaka perdede görülmesi gerektiği bir klişe vardı. Yani biraz geride kalacak galiba bu şekilde. Bu genelde böyle inanılmaz güzel doğa manzaraları, işte Nuri Bilge Ceylan sazlıkları, işte dereler, ırmaklar falan gibi bir şey çağrıştırıyor insanda ama çok zaman bence esas neden sinema salonu izolasyonu ve konsantrasyon meselesi oluyor.
Doğru.
Yani bazı filmler mesela şeyini ses tasarımının hakkını verebilmek için, o ses tasarımının kıymetini bilebilmek için öyle bir güçlü bir ses sistemi ve yani çünkü sessizliğin içinde böyle bir iğne atışı, Roma biraz öyle bir filmdi mesela.
Evet.
Yani bu film içinde mutlaka sinemada izlemiş olduğuma memnunum dememin nedeni yani o izolasyon olmadan 3,5 saatin içine girmek gerçekten günümüzde zor. Yani
Doğru.
gerçekçi olmak lazım.
Evet.
Ve
Ev ortamında insan kolaylıkla bölünebiliyor. Evet.
o bölünmeler filmin aslında en büyük numarası olan ritmini birazcık buluyorlar. Çok iyi bir ritim numarası var ve bunu böyle sonlara gelindiğinde fark ediyorsunuz. Ve gerçekten de yani şey Scorsese demek biraz
Evet, zaten
kendisi gibi
Scorsese.
kurgucusu demek zaten. Benim son zamanlarda en çok etkilendiğim kurgu oldu. Oradan başlayayım.
Evet.
Scorsese de, pardon, bir araya giriyorum kısaca. Kendisi zaten yani bunun epizodik olarak yayınlanması mümkün değil dedi. Yani kendisi bayağı hani bunun olamayacağını farkında. Yani o ritmin
Ama
tutmasını
evet.
mahvedeceğini.
Evet, işte ama yani böyle bir kanaldan izleyince, Netflix'in kanaldan mecburen kesintiler devreye giriyor. Ama hakikaten senin de altını çizdiğin gibi Evrim, bu nokta önemli. Yani ekranın büyüklüğü vesaire tabii etki ediyor ama sanıyorum en önemlisi insanın evet bu yalıtıp içine girip bölünmeden izlemesi önemli bir unsur. Evet, kurgudan girdin. Thelma Schumacher aslında çok uzun zamandır çalışıyor Scorsese ile,
Evet, bir de
değil
böyle kadınlar teknik işlerden anlamaz klişesini en güzel
mi?
yansıtan bir tanesi kendisi.
Evet. Evet, aslında değil mi? O Üzmürt'ün yani başlangıç dönemlerinde de aslında kurgucuların pek çoğu kadın. Fakat sonraki yıllarda evet daha erkeklerin pek çok sinemada pek çok alanda olduğu gibi erkeklerin hakim olduğu bir alan kurguda. Ama sanıyorum yaşayan en büyük kurguculardan biri o da.
Evet, ve her
Bir de böyle.
bir önyargıya başka bir önyargıyla cevap verelim. Biraz böyle bir
Evet.
kadın özeni falan mı var yani?
Evet, ben de şey yok yani bir gidiş gelişi tabii bir geri dönüşlerle ilerleyen bir film tarihsel olarak yani kronolojik bir süre takip ediyor gibi görünse de sık sık geri gelişler. Onu hakikaten o kadar böyle kusursuz ve fark ettirmeden yapıyor ki gerçekten böyle bir o ritme kapılıp gidiyorsun.
Ya biraz şey gibi, birkaç farklı zaman aynı anda akıyor. Ve farklı zamanları farklı hatırladığımız şekilde, deneyimlediğimiz şekilde, yani böyle ortaya bir çorba çıkabilecekken çok dikkatli şey ayrıştırdığını fark ettim. Bir böyle hayatım gözlerimin önünden bir film şeridi gibi açıp akıp gitti ve hani nerede başladı, her şey nerede başladı meselesi çok şey, temel bir basit ve güzel bir numara. Ama yani bunu şey, Senkacı Jimmy Hoffa'nın ölümü üzerine bir film olduğunu IMDb'deki bir cümlelik şeyi bile söylüyor, yani o spoiler saymayalım onu.
Evet.
Bir de bir baş karakterimiz var, Robert De Niro'nun canlandırdığı Frank Sheeran. Onun bu meseleyle ilişkisi üzerine bir film izleyeceğiz. Olaylar gerçekten cinayet gününe geldiğinde başka bir zaman şekli akmaya başlıyor. Ve o zaman şekli, o böyle her şey aşırı yavaş, müthiş bir sessizlik, tekrarlar, o böyle Tarantino yaptığında çok hiç hoşuma gitmeyen artık ama Scorsese'nin elinde bir böyle şeyle sinizm olmayınca galiba, yani bir duygusal da yapıldığında güzel olan böyle bir çok önemli şeyler olurken boş konuşmalar numaraları falan filan. Her şey insanın içine işleyecek şekilde yavaşlıyor. Ve oraya gelene kadar bir ömür geçmiş gibi çok şeyi hızlı hızlı izlediğimizi fark
Evet.
ediyorum. O zaman da yani bir kendi hayatımız, yani sanki karakterin deneyimini taklit etmeyi, imite etmeyi, benim kafamda onun zaman algısını yaratmayı başarıyor. Bu beni gerçekten çok çok
Bir
çarpıyor.
roman duygusu var, değil mi?
Evet.
Evet. Aslında bir evet bu da bir kitap gerçek anı uyarlaması sanıyorum. Değil mi? O karakter Frank Sheeran yani filmi Robert De Niro'nun canlandırdığı karakter daha sonraki yıllarda bu şekilde anılarını yazmış ama evet yani
Yazdıklarım
olayla
başka birine, başka biri yazar.
no, evet. Evet. Ne kadar gerçek olduğu da tartışılıyor tabii evet. Pek çok içerisinde
Ya o kısmı hiç önemli değil herhalde. Ya şöyle,
değil, değil.
bazı
Evet.
şeyleri hiç ya filmin bütçesini en çok kabartan nedenlerden olan gençleştirme efektlerinin bir süre sonra
Evet.
insanın
Evet.
aklından çıkması mümkün
Onu da yani hiç beğenmeyenler de var. Mesela Madame Tussauds müzesinden çıkmış gibi der diyenler de var.
Ben de onları küçük ekranda görmeyi tercih ederdim.
Evet. Yani gerçi bir şekilde inandırıcılığını sürdürüyor bütün o şeye rağmen. Belki de o gençlik bir
Yalnız
yadırgasak
bu bütün sinemayı değiştirecek bir şey. Yani bu
da.
sadece bir anlamda bu daha başlangıç demek doğru bir şey. Çünkü
Evet.
yani digital efektlerle her karakterin her dönemine, hatta o James Dean ile ilgili projeyi biliyorsunuz.
Evet.
Sıfırdan yani bu tamamen sinemanı tanımlayan kıstasların da değişmesi anlamına gelebilecek yani yakın zamanda.
Yakın zamanda Ang Lee'nin projesini hiç konuşmadık ama Will Smith'le böyle bir şey, gerçi ben de izlemedim. Yani bir şekilde bir şey gündem olmayı başaramadım. Ama bir ciddi şey var. Tehlike
Bu
var.
yönde bir. Evet. Biraz şeyden de konuşalım isterseniz. Yani bir yandan da aslında benzer bir filmi yapıyor Scorsese kariyeri boyunca baktığımız zaman da işte böyle bir grup suç arkadaşı diyebileceğimiz erkekler ve bunların işte işlediği suçun doğurduğu kardeşlik ve arkadaşlık, yakınlık duygusu, bir mafya hayatı. Yani o açıdan baktığınızda
Ve
bir
aynı oyuncular.
farklılık, evet, yani ve aynı oyuncular bir yandan da birlikte. Yani o kariyer içerisinde baktığınız zaman bir farklılık hissettiniz. Bana biraz şey gibi geldi, sanki böyle bu karakterlerin de artık ihtiyarlamasıyla sanki böyle bir nedamet demeyelim dediğim böyle bir daha zayıf, kırılgan karakterlere dönüştüğünü hissettim ben. Bana öyle bir duygu
Bence
verdi.
o ben ziyade hani çünkü yani değişik dönemlerini anlattığı için hani belki yaşlılıkları da daha kırılganlar falan ama bu film genel olarak sanki böyle bir cycle'ı, yani böyle bir mafya şeyini kapatıyor. Ona bir
Evet.
neredeyse veda ediyor. Şimdi ben
Evet.
bütün bu deminden beri konuştuklarımızın yanı sıra hani filmin artılarının yanı sıra şöyle bir şey, bu bir eksi değil aslında ama şöyle bir karşılaştırma yapmak istiyorum. Bu filmi daha önce bir anlamda yapmıştı Scorsese. Yani mafya hikayesi anlatmak yerine mafya hikayesinin kendisi hakkında bir film yapmak, mafya hikayelerinin hepsinin anlatıldığını, artık yeni bir senaryonun mümkün olmadığını söyleyen bir filmi vardı. Goodfellas.
Evet.
Şimdi orada işte şey çocukluğundan beri onların arasında büyüyen birisi bir noktada şey yani itiraf ediyor her şeyi. Witness protection şeyine, tanık koruma şeyine alınıyor filan falan. Ve orada neredeyse şey bir tür belgesel gibi adeta böyle mafyanın nasıl yaşadığını, hapisteyken bile nasıl spagetti sosu yaptıklarını, hatta banka soyarken bile telefonla atıp da sarımsakları önce kavurdun yağdı filan falan detaylar sorması filan. Yani tüm bunlar aslında hani şey işaret ediyordu daha o zaman. Hani mafya hikayelerinin hepsi anlatıldı. Artık geriye bir tür meta hikayeler anlatmak kaldı. Yani hikaye hakkında hikaye filan gibisinden. Evet. Bana bu da biraz şey geldi. Yani aynı tam aynı değil ama uzun bir süreç içindeki dönemleri almak, her bir yaş dönemi oyuncunun başka bir şey gibi sanki. Yani Robert De Niro'yu birdenbire gençleşip görünce Taxi Driver'daki şey gözümüzün önüne geliyor falan falan.
Evet.
Yani bir noktada ama böyle bir epik bir roman şeyinde bütün o işte şeyi saygılı kapatıyor ve sanki ona veda ediyormuş gibi. Çünkü herkes yaşlanıyor. Scorsese dahil, oyuncular dahil. Yani karakterlerin ölümüyle oyuncuların da artık hani şey yani ömürlerinin olmaları falan birbirine hep böyle çağrıştıran şeyler bir şekilde. Yani biz de hep birlikte o dönemi deneyimleyip yani özet geçiyoruz ve onu bitirmiş oluyoruz. Bu veda filmi bana şey hatırlattı biraz. Bu Agnes Varda'nın son filmi de veda filmi.
Evet, evet. Yani, daha evet. Farklı bir anlamda evet.
Yani belki daha başka bir film yapmayacak. Belki bu son filmi olabilir gibi bir duygu.
Yani Allah ömürler versin yapsın tabii.
Tabii ki. Tabii evet. Ki. Yani ben daha ötesi bir şey. Onu kastetmiyorum. Yani.
Ama o duygu evet yansıyan.
Yani benim şeyim o ve tabii ki bir de şey eklemek istiyorum yani bu evrimi de söyledik yani televizyona yani televizyon değil tabii ama prestij kazandıran bir şey. Yani eskiden çok küçümsenirdi filmleri televizyonda özellikle Amerika'da 8 dakikada bir reklam kesintisiyle mesela düşünebiliyor musunuz film seyretmeyi? şimdi öyle bir durum varken birdenbire şey bir tanımı değişti. Yani evde ekrandan izlemenin bütün eskiden televizyon için hatta idiot box gibi bir laf vardı. ahmaklar seyreder.
Evet.
O tamamen 180 derece dönmüş durumda.
Hatta öyle ki yani artık daha çok cep telefonuyla izleyen bir kesim de var. Evet. O da bir yeni bir piyasa doğmak üzere. Hatta yakında sadece oraya özgü, cep telefonuna özgü böyle streaming kanallarının çıkacağı söyleniyor. Yani, evet, ilginç bir dönem girdik tekrar başa döndük.
Ben filmi telefonda izlemeyin diye.
Ama yani biz evet bir yandan da kaçınılmaz.
Evet. Ben Scorsese'nin bulunduğu yeri çok önemsiyorum. Çünkü yakın zamanda Marvel tartışmasıyla gündeme geldi. Onu
evet.
bırakmadı ve New York Times'a uzun uzun yazdı neden böyle söylediğini. Geldiği koşulları anlattı. Aslında açıkladı çok bu Netflix'e bir film yapmasını açıklayan bir yazıydı her şeyden önce. Yani riskin elimine edilmesiyle senaryolardan ve işte yeniliklere yatırım yapılmamasıyla falan filan. Artık Scorsese bile bir risk halini aldı stüdyolar için.
Değil mi?
Ya o bile film yapamaz hale geldi ve bundan canı yanıyor belli ki. ve çok doğru düzgün bir yazıyla yani bir eski tüfek bir işte kamusal aydın şeyiyle, refleksiyle tartışmayı büyüttü ve zengin bir yanıt verdi. Çok önemsedi. bu çok çarpıcıydı bence. ve evet. bu filmi onun ışığında bir daha izlemek iyi geldi bana.
Evet, o tartışma aslında ve bir yerde hazırlık oldu gerçekten bence de bu filme. Ve evet, yani orada söylediği birçok şeyin de bir yerde karşı var. Yani hikaye anlatımına dair, dediğin gibi hani orada risk almaya dair.
Mesela otantik karakterler yaratabilen birisi, yani Scorsese öteden beri. Ama trendler o kadar hızlı değişiyor ki, hani zamanı mesela, yani iyi yönetmenin, bir otör kendi zaman şeyini aşıyor mesela. Kendisi daha kariyerini tamamlamadan demode olabiliyor yani filan. Yani öyle bir tehlike var ve zaten Scorsese'nin şeyi, yani böyle çıkışı da biraz o tehlikenin kendisiyle ilgiliydi. Yani yazık ki mesela bir sürü yönetmen de zamanının gerisinde kalabiliyor. Antonioni bunun tipik bir örneğiydi. Son filmi çok kötüydü filan. Scorsese için tabii tam tersi. Yani böyle ama şöyle bir şey de var. Yani bir anlamda hiçbir zaman şey, yani trend içinde kalmak mümkün değil artık. Yani ne kadar önemli bir yönetmen olursanız olun da, yani gibi bir durum var sanki.
Evet.
Ya biraz bazı şeylerin modasının, özür dilerim, bazı şeylerin modasının geçmemesinin avantajı galiba. Yani sonuçta gelip ölümüne yakın hayatına bakan ve bir şekilde küçücük bir insan olduğunu fark eden insanları, yani mafya üzerinden de anlatsanız, şey de yapsın ki çok usturuplu bir şey hikayesi bu, suç hikayesi bu. Şiddetle uğraşma şekli çok iyi. Çok kritik yerlerde kadınların bakışını, bu da çok tartışıldı.
Onu ben de gelecek miyim istiyordum. Evet, evet.
Çok kritik yerlerde kadınların bakışını kullanarak. Ben geriye dönüp Goodfellas'a falan değil de şeye, Alice Doesn't Live Here Anymore'a baktım. yani bir şekilde çok erkeklerin dünyasında yaşayan biri ama kadınları anlatabiliyor. Kadınları bir şekilde erkeklerin dünyasına sıkışıp kalmış kadınları anlatabiliyor ama onlar üzerinden insanlık durumuyla ilgili bir şeyleri söyleyebiliyor. Bu da çok küçük küçük dokunuşlarla çok iyi faydalanmış elindeki kadın malzemesinden.
Aslında tam burada işte iki karşılaştırma yapmak iyi fikir olabilir. Tarantino'nun son filmindeki kadınlardan, bu filmdeki kadınlar, ikisinde de çok az rolü olan iki kadın var. Fakat kullanılış mantıkları tamamen taban tabanıdır. Tarantino'nun içinde film seyreden, eğlenen, şey yapan böyle, herkesin böyle kıskandığı falan o yüzden falan falan birisiyken ve bütün diyaloglar onunla ilgiliyken, Steve McQueen'in hani onunla ilgili yorumu falan falan. Bu derse adını unuttum şeyin.
Peggy'in kızı yani Frank'ın,
ne kadar Frank'ın kızı. Rol oynadığını ve bütün hani o aile yapısını da o son davranışıyla spoiler vermemeye çalışıyorum. Ne kadar herkesin karşısında ve kilit rolü oynadı. Yani çok kısa bir zaman ne olsa bile, yani bütün bir 3,5 saat içinde gerçekten hani her şeyi tersine çevirebiliyor. Yani taban tabana zıt kadına bakış şekli sinemada.
Yani Tarantino'da mutlak male gaze, erkeğin kadına bakışını görürken burada kadını bakan göz olarak koyması.
Evet. Evet. Hatta yargılayan belki
baba,
de.
Onun karşısında ezilen bir baba mesela şey.
Öbür yolculuk sırasında seyahatte arka koltukta oturan ve sürekli sigara içen kadınlar da aslında çok enteresan. Onların bakışı da bence önemliydi.
En azından sigara içmek ve ara vermek konusunda ödün vermiyorlar.
Evet, evet. Dediğin gibi yani evet, çok sessiz gibi görünseler, küçük, yani o dünyada önemli bir yere sahip değil gibi görünselerdi bence gerçekten önemli bir rol oynuyorlar sonuçta ve bir yerde onların bakışlarıyla bize sık sık karşılaştırıyor Scorsese ve yani evet, orada sanki biraz daha böyle bir yüzümüze ayna tutuyor gibi ya da o erkeklere bir ayna tutuyor gibi geldi bana.
Evet.
O bakışlar üzerinden.
Evet.
Evet. Başka altını çizmemiz gereken konu var mıydı? Müzikler tabii ki her zaman olduğu gibi, evet, Scorsese filmlerinde dönemle de biraz ilişkili. Ve yani o mizah tonu da yani çok hoşuma gitti benim. Böyle kritik yerlerde çok böyle gözümüze sokmadan
zaten o mizah İtalyan mafyasıyla çok uyuşan bir şey. Yani Scorsese'nin evet, başından beri çok başarılı olarak yaptı. Şöyle bir şey de var, yani hiçbir zaman Yakuza ya da Rus mafyası İtalyanlar kadar eğlenceli değil. Yani İtalyanların o böyle dönüşen şey bir taraftan böyle son derece hani tutkulu böyle karakterler ama bir taraftan büyük bir soğukkanlılıkla birisinin suikastını planlıyorlar ya da o kaçınılmazlığı böyle soğukkanlılıkla hesaplıyorlar falan kimin ölmesi gerektiğini. Dolayısıyla mesela hani bu filmde de var o. Yani en yakınları hep birbirini öldürüyor. Yani ölümleri hep böyle dışarıdan bilinmeyen yerden değil de böyle en yakını insandan geliyor filan bir şekilde. Yani o şeyi çok... Sopranos da aynı şekilde aynı mantıkla başarılıydı. Evet. Yani gerçekten de hani İtalyan mafyası kendi başına bir janra belki. Yani öbürleri
evet.
Başka bir filmin bir parçası olurken işte Yakuza'ydı, şuydu, buydu. Burada hakikaten bir mercek tutuyor. Bir mikrokozmos gibi. Yani onun içine giriyor Scorsese'nin filmleri. Ve evet. Onların bütün geleneklerini, espresso içmelerini bilmem nelerini Raging Bull filan gibi filmde çok daha az gözüküyor mafya ama bayağı da böyle hissettiriyor kendi varlığını filan. Ne kadar evet. Organize bir şey olduğunu, aynı zamanda bir cemaate sahip olduğunu filan bize fazlasıyla bir mafyöz cemaat yani öyle bir formül evet. De yani tutturmuş. Onu da çok başarılı anlatıyor birçok filminde.
Evet. Evet, isterseniz o zaman yavaş yavaş toparlayalım. Yani altını çizdiğimiz noktaları bir kez daha vurgularsak aslında evet bir yandan hakikaten bir Netflix'in bir kanal üzerinden yayınlanmasıyla aslında önemli bir film. Yani sinemanın geleceğine dair tartışmalarda önemli bir yeri olan bir film. Ama Martin Scorsese'nin kariyeri açısından baktığımızda da bir Selim'in dediği gibi bir tür final duygusu veren bir dönemi kapatan bir film tarzında ve oldukça da gerçekten müthiş bir seyirlik sanıyorum.
Evet, olmasın olurmuş.
Evet. Evet, The Irishman tartışmamızı burada noktalayalım. Önümüzdeki programlarda yeni filmlerle devam ederiz inşallah.
Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Özgür düşüncelerin, uzman görüşlerinin buluşma yeri Ahval'in podcast programını dinlediniz. Bizi SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast ve Spreaker üzerinden izleyebilirsiniz. Ayrıca mobil telefon uygulamalarımızı yüklemeyi de unutmayın. Ahval, gerçeklerin, doğru bilgilerin ve en renkli sohbetlerin odak noktası. Kulağınız bizde olsun.